Ekmek olur alın teri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda programımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık 35-40 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. Programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Evet, bugün kısa vadeli sigortalar üzerine konuşacağız. Sizler de bizlere sorularınızla, önerilerinizle ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, 463-34-21. Aynı zamanda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de radyonuzu dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. İki değerli konuğumuz var bugün yine stüdyomuzda. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ender Başbozkurt ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden Program Danışmanımız Okan Güray Bülbül. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, önceki programlarımızda uzun vadeli sigortalar üzerine konuşmuştuk. Bugün de geldik kısa vadeli sigortaya. Çalışmaya başlar başlamaz çalışma şartlarından kaynaklanan ya da hayatın normal süreci içerisinde çalışma hayatını olumsuz etkileyen riskler karşısında bazı durumları kapsayan yardımları içeriyor aslında. Bunun ayrıntılarını konuşacağız elbette. Bugün kısa vadeli sigortalar konusunu ele alacağız. Öncelikle sizin genel müdürlüğünüzü biraz tanımak isteriz. Kısa vadeli sigortalar daire başkanlığını tanımak isteriz. Ne gibi görevleri vardır efendim?
Kısa vadeli sigortalar daire başkanlığının görevleri arasında geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, bildirimi, kusur oranlarının tespiti, buradaki iş kazasına neden olan kişilerle ilgili, hı hı. Kusur oranlarının tespiti ve rücu işlemlerin yürütülmesine ilişkin işlemler, sağlık provizyon aktivasyon işlemleri, kişilerin sağlık yardımlarından yararlanmasını sağlayıcı yöndeki işlemlerden
bütün
bahsediyoruz.
Bütün işlemi siz yapıyorsunuz doğru, aslında değil mi bununla
doğru,
ilgili?
Doğru, bununla ilgili işlemleri biz yapıyoruz. Mevzuat alanımıza giren konularda idari para cezası uygulamaları, özellikle idari para cezalarının en önemli noktalarından bir tanesi iş kazası meslek kazası bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle yapılan uygulanan idari para cezaları. Bir diğeri de çalışmazlık bildirim. Yani işçilerin istirahatta oldukları sürelerde çalışmadıklarına dair bildirimler işverenler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmaması nedeniyle uygulanan idari para cezalarında bizim tarafımızdan uygulandığını ifade etmek istiyoruz. Diğer kanunlarda yer alan görev alana giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek de yine bizim işlemlerimiz arasında yer alıyor. Genel müdür tarafından verecek benzer nitelikte diğer görevleri de yaptığımız tabii ki oluyor.
Evet. Kısa vadeli sigorta deyince aklımıza birkaç ana başlık geliyor ama bunları biraz daha açmak lazım belki. Sayın Bülbül, kısa vadeli sigorta deyince neleri anlamalıyız?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi uzun vadeli sigorta kollarını geçtiğimiz programlarda konuştuk. Orada çok önemli bir nokta var. Bunlardan bir tanesi de emeklilikti. Herkesin bir gün emekli olma hayali olduğu için malullük, yaşlılık ve ölüm üstünde uzun süre konuşmuştuk. Fakat kısa vadeli sigorta kolları deyince akla ne geliyor? Yani hangi sigorta kolları kısa vadeli olarak değerlendiriyor? Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı. Bunların kısa vadeli olarak değerlendirme sebebi özellikle iş kazası ve meslek hastalığının her an yaşanabilecek bir olay olması. Ve bunun neticesinde sigorta ilişkisinin genel prensibi olan önce prim ödemek, sonra bunun karşılığında bazı edimleri almanın iş kazası ve meslek hastalığı için belli ölçüde bunun dışında tutulması. Yani birazdan değineceğiz hangi olaylar iş kazası sayılır, iş kazası sonrası hangi yardımlar alınır gibi. Ama olayın iş kazası sayılması sigortalının bir gün bile çalışmış olması halinde kendisine bazı yardımların bağlanması sonucunu doğurur ki bu anlamda çok önemlidir. Gene aynı şekilde analık ve hastalıkta da malullük, yaşlılık ve ölüme nazaran çok daha kısa sürelerle prim ödemiş olmak durumunda yardımlardan yararlanmak mümkündür. Bu açıdan iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık kısa vadeli sigorta kolları olarak değerlendiriliyor. Ama bahsettik, uzun vadeli de en çok merak edilen emeklilikti.
Evet.
Kısa vadeli de en çok üstünde konuşacağımız konu iş kazası olacak. Çünkü iş kazası hemen her gün herkesin yaşayabileceği bir risk. Ve bu riskin sonunda sigortalıların yararlanabileceği bazı durumlar var. Ve bunun için de aslında en önemli nokta hangi durumların iş kazası olarak sayılıp sayılmayacağı.
Evet, hangi durumlar iş kazasına girer Sayın Başbozkurt?
Evet, hangi durumlar iş kazasına girer? Şimdi iş kazasından bahsederken ilk önce şunun bilinmesi gerekiyor. Birincisi, iş kazası olarak bir olayı değerlendirmemiz için mutlaka bir sigortalı olması gerekiyor.
Hı hı.
Bir sigortalı olacak, sigortalı bir olayla karşı karşıya kalacak ve bu olay neticesinde ruhen veya bedenen bir özürle karşı karşıya kalmış olması gerekiyor. Yani üç durum bir arada olmadığı takdirde bir iş kazasından zaten bahsetme mümkün olmuyor.
Hı hı.
Doğal olarak buradan yola çıkarak kanundaki belirtilen durumlara bir göz atmak gerekiyor. Şimdi hangi durumlar iş kazası olarak sayılır sorusunun ilk önce sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen her türlü olayı biz iş kazası olarak kabul ediyoruz. Yani burada aklınıza gelebilecek her türlü olay.
Çalışmasa bile o anda.
Tabii ki. Yani iş yerinde meydana gelen aklınıza gelebilecek her türlü olay. İşte yemekhanede ayağı kaydı, yere düştü, iş kazası. Elma almak için bahçedeki elma ağacına çıktı, yere düştü, elini kırdı gibi birçok aklınıza gelebilecek olayın tamamı iş kazası olarak bizim açımızdan
değerlendirilir.
İş yeri sınırlar içerisinde. Yani bizim kanundaki 11. madde iş yeri ve eklentileri içerisinde meydana gelen olayların tamamı bizim açımızdan iş kazası olarak kabul ediliyor. Bir diğer husus, tabii her türlü olay iş yerinde meydana gelmeyebilir. Yani bunun dışında da bazı olaylar.
Değil mi? Ulaşım.
Tabii ki.
Mesela.
Tabii ki. Bazı olaylar söz konusu.
Hı hı.
Bunlar mesela işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelen bir olay. Yani işveren sigortalısına bir işin yapılması için bir görev veriyor. O görevi ifa ederken meydana gelen bir olay da yine iş kazası olarak kabul ediliyor. Odacısına git bana marketten bir paket sigara al diyor. Bu markete giderken yoldan karşıdan karşıya geçerken sigortanın başına gelen olay da yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. Yani bunun yine iş yerinde makinenin başına gelen her türlü olay zaten bizim açımızdan yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. Bir diğer husus, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi. Ama buradaki durum asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelen olay da yine iş kazası olarak kabul ediliyor. Örnek verecek olursak, ben bir muhasebeciyim.
Hı hı.
Muhasebedeki görevim defterleri tutmak, işte işverenlere ait defterleri tutmak, işte bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. Ancak işverenin bana işte İstanbul'daki bir konferansa katılmam için benim normal işim dışında farklı bir görevle İstanbul'a gönderilmesi sırasında meydana gelen olaylar da yine iş kazası olarak kabul ediliyor. Yani orada başıma gelecek her türlü olay, işte otelde kaldığım süre de başıma gelen bir olay. Ya da konferans esnasında başıma gelen olaylar
da yine. Özel bir olay olsa bile, bir kavgaya karışmış olsanız bile.
Kesinlikle oradaki durum yine iş kazası olarak bizim açımızdan kabul ediliyor. Ve buradaki başıma gelen olaydan dolayı meslekte kazanma gücü kayıp olan ya da geçici istirahat süreleri boyunca benim kurum tarafından bu sürelere ait iş görmez ödeneklerim ödenmek zorunda. Yani iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün ve bu sürelere ait de yine istirahatta olduğum ya da iş göremez sürelerin iş ödeneklerinin de ödenmesi mümkün. Bir diğer husus, emziren kadın sigortalılarımız var. Emziren kadın sigortalılarımız biliyorsunuz 1,5 saatlik bir süre için emzirmek için çocuklarını 1 yıla kadar, yani doğum tarihinden, doğum yapılan tarihten işte 1 yıla kadar geçen süre için emzirme için 1,5 saatlik bir süre yasal olarak kendine verilen bir süre var burada. Bu süre içerisinde de çocuğunu emzirmeye gidip gelirken meydana gelen olaylar da bizim açımızdan yine iş kazası olarak kabul ediliyor. Yani otobüste işte çocuğuna giderken başına gelen bir olay ya da işte çocuğuna mama hazırlarken elini yakması gibi, yani çok farklı örneklerde bize gelen örneklerde mevcut. Bu tip olaylarda da yine iş göremediği süre için bizim tarafımızdan yardım yapılması söz konusu. Evet. Bir diğer hususta...
Ama geçmeden genellikle şöyle düşünüyoruz. İş kazası iş yerinde olur ve mesai saatleri içerisinde olur diye düşünüyoruz mesela.
Doğru.
O zaman
doğru.
Bu böyle değil. Tamamen kesinlikle. Farklı ve daha geniş bir kapsamı var.
Evet, iş kazasında iş yeri tanımı biraz geniş. Hı-hı. Ayrıca Ender Bey de bahsetti. Bazı başka önemli durumlar da iş kazası kapsamına giriyor ama dinleyicilerimizin ilgisini çekebilecek bir noktaya, aslında tam siz o noktaya geliyordunuz. İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında gerçekleşen kaza da iş kazası. Bu ne demek? İşveren servis hizmeti sağlıyorsa size, işverenin sağladığı taşıtla gidip gelirken trafik kazası geçirirseniz bu iş kazasıdır.
Kendi aracınızla giderseniz.
Kendi aracınızla giderseniz ve aracınız da size işveren tarafından tahsis edilmemişse bu durumda iş kazası değildir. Yani işverenin araç tahsil etme durumu şöyle, örneğin ilaç mümessilleri.
Evet.
Bazen iş yerinden üzerine başlamazlar işe. Yani direkt müşteriden başlarlar. Doğru. Direkt hekim görüşmesinden başlarlar. Bu sürede hekime giderken ki yol esnasında kaza yapmaları da iş kazasıdır. Fakat burada aslında çok önemli nokta sizin söylediğiniz. İşveren tahsis etmedi. Ben servis hizmeti de sağlamıyor. Ben kendi arabamla giderken kaza yaptım. Bu durumda maalesef iş kazası değildir. Olayın iş kazası olup olmadığı niçin önemli? Yani niye bu kadar üstünde duruyoruz? Çünkü iş kazası sayılırsa birazdan söyleyeceğiz. Bir gün bile sigortanız yatmış olsa bile ölümünüz halinde iş kazası olursa geride kalanlarınız ölüm geliri alabilir. Fakat iş kazası sayılmazsa başka şartlara bakmamız gerekiyor. Ölüm aylığına gitmemiz gerekiyor. Orada 5 yıllık sigortalılık en az 900 gün prim ödeme şartı arıyoruz ki görece çok daha zor. Bir önemli durumda yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımızın bazıları bu durumda olabilir. Türkiye'de işveren mal taşımacılığı yapıyor Yunanistan'a. Sizi buradan Yunanistan'a tırla gönderiyor. Tabii ki bunun içinde belli dinlenme süreleriniz var. Bu dinlenme süreleriniz bir restoranda yaşanabilir, bir otelde olabilir. Bu sürede de başınıza bir şey gelirse bu da iş kazasıdır. Çok böyle olmayacakmış gibi düşünülüyor. Ya olur mu böyle şeyler gibi düşünülüyor. Oluyor. Geçtiğimiz yıl hatırlarsınız bir dinlenme tesisinde çıkan büyük bir kavga neticesinde 20 vatandaşımızı kaybettik. Hı hı. Ve bu içinde iş kazası sayılabilecek durumlar da söz konusuydu. Orada çalışan şoför için. Dolayısıyla yurt dışına mal gelip getirip götüren şirketlerde çalışan şoförlerin de bu süre zarfında yaşayacağı kazalar yurt dışında yaşanmış olsa bile iş kazası olarak değerlendirilebilir ve birazdan sayacağımız haklardan onlar da yararlanabilir.
Evet, benim aklıma hemen şey geldi. Stajyerler ve çıraklar için de geçerli mi? Böyle
kesinlikle geçerli. Bunlar zaten kanunun 5. maddesinde sayılmış olan gruba giriyor stajyerler ve çıraklar. Bunlar da iş kazası, meslek hastalığı sigortasından normal bir sigortanın yararlandığı şekilde yararlanabiliyorlar. Bir problem söz konusu değil. Bunlar da yararlanabiliyor kesinlikle. Evet.
Burada belki bir önemli noktaya değinmek lazım. Stajyerler adına kısa vadeli sigorta kollarına prim yatırılıyor.
Evet,
doğru. Dolayısıyla bu süre içerisinde hastalanmaları halinde, iş kazasına uğramaları halinde, hatta analık halinde belirli yardımlardan yararlanmaları mümkün. Fakat uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmıyor. Daha önce çok defa konuştuk ama tekrar vurgulayalım. Ve bu nedenle de bu kişilerin staj girişleri, örnek veriyorum 1990 olabilir. Sigorta numaraları da 1990'da başlayabilir. Fakat ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına ne zaman prim ödenmişse emeklilik için o günden itibaren bir hesap yapmak
emeklilik
gerekecek.
Emeklilik için bir faydası emeklilik yok. Emeklilik için bir
faydası yok. Bunun borçlanma imkanı da yok. Fakat bir imkan var. Onu vurgulayalım. Eğer staj yaptığınız süreyle ilk kez sigortalı olduğunuz tarih arasında bir doğum varsa kadın sigortalılar açısından bu doğumun borçlanması mümkün. Bu nedenle bir tek kadın sigortalılar için böyle bir avantaj var. Bunun dışındaki sigortalılar için maalesef staj süresi emeklilikte dikkate alınmıyor.
Peki diyelim ki yıllık iznimizdeyiz. İş yerimize uğradık ve başımıza bir şey geldi.
Evet.
Başımıza bir kaza geldi. Doğru. Bu durumda yine iş kazası sayılır mı?
Kesinlikle. Yani iş yeri sınırları içerisinde meydana gelmiş. Yani kanunun 11. maddesinde iş yeri sınırları zaten belirlenmiş. Bu 11. maddede belirlenen iş yeri sınırları içerisinde meydana gelen buradaki durum dediğiniz gibi kişinin ücretli izinli olması durumunda dahi meydana gelen olay bizim açımızdan iş kazası. Hı hı. İş yeri sınırları içerisinde meydana geldiği için.
Evet, bu arada dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterse, bu konuyla ilgili soruları varsa dinleyicilerimizin, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, 463 34 21. Bir daha hatırlatmış olalım. Kısa vadeli sigortaları konuşmaya devam ediyoruz. İş kazasında konuşuyoruz. Peki ne gibi haklar sağlanır bu sigorta ile beraber.
Evet. Burada tabii iş kazası meslek hastalığından sağlanan haklar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Hangi süreler için? İstirahatli kalınan süreler için. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10'un üzerinde olması durumunda. %10'un üzerinde olması durumunda bu kişiye ömür boyunca %lik dilimi neyse iş göremezlik oranı, o oran üzerinden kişinin bu gelire hak kazanması söz konusu olabiliyor. Kişi öldüyse ölen sigortalının hak sahiplerine de gelir bağlanması durumu söz konusu. Burada biraz önce arkadaşımız da söyledi. Buradaki bir gün dahi sigortalı olsa bu yardımların tamamını zaten biz veriyoruz kendisine. Yani burada herhangi bir sigortalık süresi gibi bir
prim ödeme süresi
gibi asla kesinlikle aranmıyor. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme yardımı verilmesi söz konusu. Yine ölen sigortalı için cenaze yardımı verilmesi söz konusu.
Evet, bu tür haklar sağlanıyor. Kimler yararlanabilir dedik.
Evet.
Ona da kısaca bir değinmiş olalım.
Tabii ki. Burada kimler yararlanabiliyor? Şimdi tabii bu kanun 4. maddesinde sayılmış olan sigortalıların tamamının daha doğrusu burada kısa vadeli sigorta kolları yönünden sayılanların tamamı yararlanabiliyor. Bunlar kimlerdir derseniz, bunlar 4. maddenin A bendine tabi olan sigortaların tamamı yararlanıyor burada. Buradaki 4. maddenin B bendine tabi olan sigortalar yararlanıyor. Ve 4. maddenin C bendine tabi olan sigortalar burada kısa vadeli sigorta kolları yönünden bizim verdiğimiz yardımlardan yararlanamıyor. 4. maddenin C bendi. Yani
devlet
hangi
memurları.
Devlet memurları. Doğru. Devlet memurları şu an için bu kapsam dahilinde değiller. Onun dışındaki tüm sigortaların bu kapsamdan yararlanması mümkün.
Evet, biraz dikkat edelim kurumda dolaşırken. O zaman kazaya mahal vermeyelim. Evet, peki meydana gelen iş kazasının kuruma bildiriminin ne zamanda yapıldığı, ne kadar sürede yapıldığının bir önemi var mıdır?
Tabii ki. Buradaki kanun koyucu yine burada da belli bir süreyi öngörmüş. Bu süre kanun 13. maddesinde belirtilmiş. Buradaki iş kazasına uğrayan sigortalı için işveren tarafından yapılması gereken bir bildirim söz konusu. Bu işverenin de bu süresi 3 iş günü. Olayın meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü. Yani olayın meydana geldiği tarihi saymıyoruz. Sonraki 3 iş günü içerisinde bu bildirimin yapılması gerekiyor.
Burada bir şeye vurgu yapmakta fayda var. Bunun bildirilmemesi halinde 2466 lira idari para cezası söz konusu bugün itibariyle. Bu ceza çok önemli değil aslına bakarsınız. Yani 2500 lira ödemek belki rakamsal olarak çok önemli değil. Ama burada birazdan değineceğiz. SGK'nın bazı konularda işverenin rücu hakkı var. Ve siz eğer iş kazasını zamanında kuruma bildirmediyseniz SGK'nın rücu edeceği miktar artacaktır. Çünkü sizin kusur oranınız artacaktır. İşverenlerin de genel olarak şöyle bir yanlış algısı var. İş kazasını bildirmemiş olmak kendilerine bir avantaj sağlayacakmış gibi. Hiçbir avantajı yok. Bahsettik, hem idari para cezası var, hem ileride SGK size rücu edebilir. İşçiniz maddi manevi tazminat davası açabilir. Bu yüzden aslında iş kazasını bildirmekten çekinmemek lazım. Çünkü eğer siz gerekli önlemleri almışsanız, olayın dahilinde bir kusurunuz yoksa zaten bir sıkıntı doğmayacaktır sizin için. Ve sadece siz bildirimi yapmış olacaksınız. O yüzden burada özellikle 4B'li olarak gözüken işverenler, yani küçük esnaf, iş kazalarını gizlemek yönünde inisiyatif almak yerine bir an önce kuruma bildirmesinde fayda var. Çünkü zaten kurum sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü hastanelerden de bu bilgiyi alabiliyor ilerleyen dönemde. Hekimler kendilerine gelen olayda eğer gündüz vakti makineli bir testereyle elinizi kaptırmışsanız bu olayın iş kazası olduğundan şüphe edip zaten bildirim yapıyor. Ve dolayısıyla siz bildirimi yapmamış olmak dolayısıyla idari para cezası ile karşılaşıyorsunuz. Artı zaten siz iş yerinizde bütün önlemleri aldıysanız işe kazası olması ve bunu bildirmeniz size illaki bunun maddi bir dönüşü olacağı anlamına da gelmiyor. Bu yüzden iş kazası olur olmaz elektronik ortamda da bu bildirimin yapılması mümkün.
Nereden yapılabiliyor?
SGK'nın, yani kişiler kendi SGK şifreleriyle girerek bildirim yapabiliyor. Dolayısıyla bir an önce internet kanalıyla bu bildirimi yapmakta fayda var. Artı zaten olay artık bir büyük bir olaya dönüşmüşse bir an önce kolluk güçlerine de haber vermek gerekiyor. Aynı anda, yani olur olmaz haber vermek gerekiyor. Çünkü bütün iş yerleri illa şehir merkezlerinde olacak diye bir şey yok. Gerekirse polis ve jandarmanın da iş kazası ile ilgili bildiriminin olması gerekiyor. Büyük iş kazalarında bu çok önemli bir durum. Çünkü acilen yani ortama yayılmış bir kimyasal gaz olabilir, bir yangın olabilir. Bir an önce kolluk kuvvetlerinin bu kaza hakkında bilgilendirilmesi şart.
Tabii burada şunu da bahsetmek gerekiyor. Çok doğru bir konuya temas etti arkadaşım. Buradaki durum şu anda artık bunlara uygulanacak. İdari Paracılar'da Sosyal Güvenlik Kurumu'na verildi yeni 6645 sayılı kanunla birlikte. Doğal olarak buradaki 6645 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen bu idari Paracılar'ın uygulanmasıyla ilgili işlemler de bize verildiği için söylüyorum. Rücu işlemleri de zaten daha öncesinde bizdeydi. Doğal olarak bütün işlemler şu anda bizim tarafımızdan yönetiliyor. Burada işte hastaneler tarafından bildirimler de yine bizim tarafımızdan yönetiliyor. Burada elektronik altyapıyı şu anda hazırlamak üzereyiz. Yani hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Buradaki ikili bir kontrol mekanizmasını devreye soktuk. İşveren tarafından yapılan bir bildirim var mı? Hastane tarafından yapılan bir bildirim var mı? Bu ikili kontrol mekanizması sayesinde işveren bildirmediyse işverenin neden bildirmediği hususundaki idari paralizasını da uygulamakta biz sorumluyuz. İşveren bildirdiği bir olayı hastane bildirmediyse yine bununla ilgili sorumluluk da hastane tarafından bizim tarafımızdan yürütülen işlemler içinde bir idari paralizasıyla karşılaşmalarını önlemek adına mutlak surette bu bildirimleri dediği gibi arkadaşım mutlak surette zamanında yapmaları gerekiyor.
Evet, peki üçüncü bir kişi, işveren ya da çalışan dışında üçüncü bir kişinin kusuru varsa, bu yüzden iş kazası yaşanmışsa, bunda değişik bir durum uygulanır mı?
Burada değişik bir durum uygulanması şöyle, burada üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, bizim o üçüncü kişiye bu iş kazasından dolayı ödediğimiz ödeneklerin rücu işlemini yapıyoruz. Yani burada bildirimi falan ondan aramıyoruz. Zaten her halükarda ne olursa
bildirmek
olsun
zorunda,
bildirimi işveren bildirmek bildirmek zorunda. Bir diğer taraftan mutlak surette sağlık testlerinde bu bildirim yapması gerekiyor. Ama üçüncü kişinin buradaki kusuru sadece ve sadece bu ödediğimiz ödeneklerin ondan rucusu anlamında bizim açımızdan önemli olmuş oluyor.
Evet. Şimdi de geçelim meslek hastalığına.
Evet.
İş kazasını bitirdik, meslek hastalığına geçtik. Meslek hastalığını nasıl tanımlamak gerekir?
Meslek hastalığını nasıl tanımlamamız gerekiyor? Meslek hastalığını tanımlarken bir kere yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana çıkmış olacak. İşin tekrarlanması nedeniyle ortaya çıkmış olacak. Yine bedenen veya ruhen bir özüre uğramış olacak sigortalı. Yani buradaki bizim İş kazasından farklı olarak meslek hastalığında şöyle bir durum, bir tekrarlanma süreci var. Her meslek hastalığının ortaya çıkması için bir süreç gerekiyor. Yani atıyorum bir pnömokonyası hastalığı, ciğerlerde meydana gelen bir hastalık. Kişinin kömür tozuna maruz kalmasıyla ciğerin işlevini belli bir süre içerisinde azalması ya da tamamen kaybetmesi
ya da
anlamını taşıyor.
Var, çok
mesela evet, silikoziz de aynı şekilde o da ciğerlerde kristalleşmeye sebep olan yine ciğerlerin akciğerlerin bu işlevini oldukça zayıflatan bir hastalık ve çok gerçekten insanı hiçbir şekilde de tedavisi olmayan bir hastalık. Silikoz öyle bir hastalık. İşte bu tip hastalıkların belli bir süreç sonunda ortaya çıkma durumu söz konusu olduğu için bunların bu işte tekrarlanan bir sebepten kastımız işte bu olaya sürekli maruz kalması olayı. Bir de işin niteliğinden kaynaklı. Yani mesela silikozis kot taşlamayla ortaya çıkan bir rahatsızlık ve kot taşlama neticesinde ortaya çıkan tozun ciğerlerde kristalleşmeye neden olmasıyla ortaya çıkan bir durum. Doğal olarak da bu tekrarlanan bir sebepte ortaya çıkan sonucu kişinin iş göremezliğine neden olan ya da öyle durumlar var ölümüne neden olan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.
Şimdi şöyle çok belirgin hastalıklar var hepimizde meslek hastalığı denilince aklımıza gelen zihnimizde canlanan hastalıklar var ama benim aklıma diyelim ki masa başı çalışan bir memur geliyor. Bütün gün masa başında oturuyor ve bilgisayar başında çalışıyor. İlerleyen senelerde bel fıtığı rahatsızlığı baş gösteriyor. Bu durumda bunu meslek hastalığı olarak tanımlayabilir miyiz?
Meslek hastalığı olarak tanımlanan tabii bel fıtığı durumları var. Buradaki dediğimiz gibi kişinin bu işi ne kadar süreyle yaptığı ve bu süre bizim tabii sağlık kurumları tarafından tespit edilen vakalar bunlar. Yani evet, olayın meslek hastalığı olup olmadığı yönde tespitte.
Böyle vakalar kurumu, var yani
tabii
diyebiliriz.
Tabii ki var. Kurumsal kurum tarafından yapılan tespitlerin neticesinde ortaya çıkabiliyor. Buradaki dediğimiz gibi kişinin bu işte ne kadar süre çalıştığı, işte ve bu süre sonunda nasıl bir işte maruzatla karşı karşıya kaldı ya da nasıl bir fiziki yetersizlikle ya da iş gücü kaybıyla ortaya meydana çıktığı yönünde bir tespit yapılabiliyor şu anda. Yani bu neye benziyor? İşte çok gürültülü bir ortamda kişinin o gürültüye sürekli işte maruz kalması neticesinde kulaklarındaki işitme kaybının olması da mesela bir meslek hastalığı şeklinde tanımlanabilen bir durum.
Evet.
Yani bu şekildeki tespit yapıldıktan sonra bizim tarafımızdan yardım yapılması söz konusu olabiliyor.
Meslek hastalıklarında durum biraz iş kazasına göre karışık. Çünkü iş kazasında sonuç net. Yani iş kazası başınıza bir şey düşüyor. Onun sonucunda Allah korusun ölüyorsunuz ve bu zaten iş kazasına bağlı bir ölüm. Bunda hiçbir şüphe yok.
Çok net.
Çok net. Hı hı. İş yerinde yaptığınız iş dolayısıyla bazı risklere maruz kalıyorsunuz. Kazayla kazanın doğurduğu sonuç arasında ciddi bir bağ var. Fakat meslek hastalığında bu süre biraz uzun. Kuluçka süresi olarak ifade ettiğimiz bir hastalığın ortaya çıkması bazen 10-15 yıl sürüyor.
Farklı etkenler de olabilir. Tabii.
Aynen öyle. Az önce bahsettiğimiz silikozis hastalığının yani daha önce kot taşlanmıyor muydu bu ülkede? Taşlanıyordu. Fakat silikozisin ortaya çıkması bir dönem gerektirdi. Bu dönemin sonrasında biz özel önlem almak gereğinde hissettik kendimizi. Silikozis hastaları için 4447 sayılı kanuna eklenmiş bazı maddeler var. Bunların tamamen dışında onların korunması mümkün. Fakat bugün itibariyle daha henüz bilmediğimiz, iş yerlerimizde karşılaştığımız risklerin sonucu doğabilecek bazı hastalıklar da var. Sizin söylediğiniz durum şu anlamda önemli. Gelişmiş ülkelerin meslek hastalığıyla gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin meslek hastalıkları farklı. Biz bugün pnömokonyazdan, silikozisten bahsediyoruz. Çünkü bunlar sanayinin gerektirdiği işlerin ortaya çıkardığı bir sonuç. Kot taşlama işçiliği artık Türkiye'de de neredeyse kalmadı, yapılmıyor. Hı hı. Dolayısıyla bir sonraki nesilde inşallah silikozis hastalığını Türkiye meslek hastalıkları listesinden çıkartacağız. Pnömokonyoz gene benzer nitelikte. Kömür tozları ve genel olarak bütün tozlarla ilgili bir rahatsızlık. Ve bunun da önemli sebebi kötü çalışma koşulları, alınmayan önlemler, filtreler, maskelerle ilgili. Bunlar da kalkacak. Ama daha kuzeye gittiğimizde meslek hastalıkları sizin söylediğiniz niteliğe geldi. Ergonomik risklerin barındırdığı meslek hastalıklarından bahsediyoruz.
Ya da psikolojik riskler diyebiliriz.
Aynen öyle. Işte. Fıtıktan kesinlikle bahsediyoruz, uykusuzluktan bahsediyoruz. Genel olarak stresten bahsediyoruz. Bunlar da aslında meslek hastalığı. Fakat bunların görülme sıklığı şu an itibariyle daha düşük.
Hemen hemen hepimizde olduğundan belki de değil mi? Uykusuzluktan
biraz da böyle bir durum var. Evet. Çünkü bunun ne ölçüde yaptığınız işten kaynaklandığını hesaplamak çok zor. İşverenlerin de zaten buna ilişkin bazı hastalıklarda sorumluluk süreleri var. Yani siz gene meslek hastalığına uğramış olabilirsiniz. Fakat iş yerinizde işvereniniz bundan sorumlu olmayabilir.
Evet. Peki, iş kazasını bitirmiştik. Ben burada onunla ilgili bir soru soracaktım. Ona bir anda aklım dönmüş oldu. Peki, meslek hastalığına yakalanan sigortalıya ne gibi yardımlar yapılır?
Meslek hastalığında da yine aynı yardımlar yapılabiliyor. İşte geçiş göremez ödeneği ödenebiliyor kişiye. Zaten sağlık yardımlarını hiç söylemiyoruz. Sağlık yardımlarını her halükarda veriyoruz biz. İşte sürekli göremez gelirini yine veriyoruz. Ölen sigortanın hak sahiplerine yine burada da gelir bağlanması söz konusu. Kız çocuklarının evlenme ödeneği alması söz konusu. Ölen sigortacının cenaze ödeneği ödemesi söz konusu burada da. Meslek hastalığında şöyle bir farklılık var. Meslek hastalığında özellikle bizim mesela bu pnömokonyoz dediğimiz hastalık, mesela Zonguldak kömür işletmelerinin bol, çok fazla yoğun olduğu yerlerde bize daha çok emekli olduktan sonra mesela başvurular çok fazla geliyor. Yani emeklilikten sonra bu gelirin ortaya çıkması ya da bu geliri elde etmek adına insanların başvurusu bu emeklilikten sonra daha çok geliyor bize ve bunlar da eğer gerçekten kişi kurumsal kurum tarafından meslek hastalığı olduğu yönde bir tespit yapılması durumunda bunlara da gelir bağlanması durumu söz konusu olabiliyor ki çalışmasa bile.
Tam yani bu böyle noktada şunu soralım. En çok akla gelen sorulardan bir tanesi bu. Sürekli iş göremezlik geliriyle emeklilik, emekli aylığı aynı anda alınabilir mi? Veya sürekli iş göremezlik geliri alan birisi çalışmaya başlarsa ne olur?
Evet, kesinlikle çok, evet, çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Bu tabii ki mümkün. Yani iş göremezlik geliri maliyet gibi değil. Maliyet geliri gibi değil. Yani maliyet aylığı gibi değil, pardon. Bu iş göremezlik geliri bağlanan, %10'un üzerinde bir iş gücü kaybı olan kişinin aynı zamanda gelire girmesi durumunda çalışmasının herhangi bir önünde bir engel söz konusu değil. Yani kişi isterse çalışmaya devam edebilir. Normal bir aylığa da hak kazanabilir. Aylığa hak kazandığı, normal çalışma neticesinde aylığa hak kazandıysa, daha sonrasında gelip iş meslek hastalığı olduğu yönde bir tespit yapmasının bunda ayrıca gelir bağlanabilir de. Yani her iki durum da söz konusu olabilir. Aylık alırken gelire girebilir, gelir alırken de aylık bağlanması durumu söz konusu olabilir.
Tabii, hatta bir durumu daha anlatalım. Eğer sürekli iş göremezlik geliri almakla birlikte malul olduğunuzda tespit edilmişse, hem malul aylığını hem sürekli iş göremezlik gelirini birlikte alabilirsiniz. Fakat burada yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı alınır ve iki gelir bir arada alınmış olur.
Evet, bu arada bir dinleyicimizden bir soru geldi. Ben demin oraya aklımı vermiş oldum. Romanya'dan 2011 yılında ben izinliyken, aracım da iş yerindeyken, araçlardan birini çekerken benim arabama çarpıyorlar. İş yerine gittiğimde aracımı aldım ve diğer arkadaşım da iş yeri aracını aldı ve yolda kaza geçirdik. Kaza sonucu komada kaldım, arkadaşım da aynı şekilde komada yattı. Bilincimiz kapalıyken ne oldu ne bitti bilmiyorum. İş kazası olarak bildirilmemiş. Şimdi ben bunu iş kazası olarak bildirebilir miyim? Ne yapmam gerekir demiş. Romanya'dan bir dinleyicimiz.
Evet, çok güzel bir soru gerçekten. İşte iş kazalarının hem tespiti anlamında ve hem de hakları yararlanma anlamındaki haklar anlamında bir süreç söz konusu değil. Yani istediği zaman kişi başvurusunu yapabilir. Eğer bununla ilgili tespitler yapılması şartıyla, iş kazası olduğu yönde tespitler yapılması şartıyla, iş kazası olduğu yönünde bizim tarafımızdan bir kabul görmesi durumunda bu süreye ait tüm hem gelir hakkı varsa, iş gücü kaybı söz konusuysa, iş gücü kaybından dolayı kendisine gelir bağlanması söz konusu olabilir. Ya da bu sürece ait eğer ödenek alması durumu söz konusuysa, bu ödeneklerin de kesinlikle alınması söz konusu olabilir. Yani buradaki kişinin 5 yıl önce, 10 yıl önce meydana gelen bir iş kazası neticesinde ki durumu bugün itibariyle de bize başvurması durumunda kesinlikle onunla ilgili bütün haklarını alması söz konusu olabilir. Bunun ispatı şartıyla.
Yani bunun için bir zaman aşımı
durumu söz konusu değil.
10 yıl, 5 yıl, 20 yıl önce bile yaşamış olsanız
kesinlikle
gerekli belgeleri ortaya koyup bunun bir iş kazası olduğunu ispatlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Zaten burada iki tespit önemli. Sürekli iş göremezlik geliri alabilecek mi?
Evet.
Veya çalışma gücü kaybı ne kadar?
Doğru.
Bu tespit edilecek. Bundan sonra yardımın türü ortaya konulacak.
Kesinlikle.
Kuruma dilekçe mi verilmesi gerekiyor?
Kesinlikle. Tabii dilekçeyle başvurması yeterli. Dilekçeyle başvursun. Elinde bu hastanede yattığına dair belgeler ile birlikte başvurduğunda, gerekirse biz konsoloslukla yazışma yaparak orada geçirmiş olduğu iş kazasına ait ya da o hastanede yattığı süreye ait hangi durumdan dolayı yattığını sorarak biz bunun ispatında da kendisine yardımcı oluruz yani.
Kesinlikle. Evet, dinleyicimize geçmiş olsun diyelim tekrardan.
Evet.
Evet, şimdilik bugünlük vaktimiz sona erdi. Gerçekten çok uzun konular bunlar.
Kesinlikle.
Çok ayrıntılı konular. Hemen geçilebilecek konular değil. Bu yüzden bir başka programa belki kalanına devam edebiliriz.
Kesinlikle.
Evet, bugün iş kazası ve meslek hastalığını konuşmuş olduk.
Evet.
Kısa vadeli sigortalarda. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
biz
sağlık verdiğiniz
bilgiler
için.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ender Başbozkurt ve program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül'le beraberdik bugün de. Haftaya yeniden bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.